Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Kur'an ve İslam programımızdaki kavramlar sohbetlerimize devam ediyoruz. İnşallah bu sohbette 124. sohbetimiz olacak. Bildiğiniz gibi alfabetik olarak gidiyoruz. Bu defa sohbetimize nesi sözcüğüyle başlayacağız. Nesi, yani Kur'an'ımızda bu sözcük Tevbe suresi 36-37. Ayetlerde var olmasına rağmen anlatımlarda veyahut da pratikte fazla konuşulmayan bir kavram. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben önce sözcüğün anlamını belirteyim. Ondan sonra Kur'an'daki kullanımını göstereyim size. Evet, bu Arapların şöyle söyleyeyim. Nesi önce geciktirme, erteleme demek. Türkçe'de, yani Türkçesi nesi'nin erteleme, geciktirme demek. Bunu şimdi Kur'an ayetlerinde göreceğiz. Arapların haram aylara riayet etmekten kaçınmalarını, yozlaştırma çabalarını ifade eder. Yani bu konuyu da yani değişik alimler, değişik tarzlarda da izah ettiler. Çünkü burada bir de hani o günün tarihini iyi bilmek gerekiyor. Nedir bu erteleme veyahut da geciktirme? Bunu şöyle, yani ben daha biraz argoyla da ifade edeyim. Arap çevrelerinin, müşrik çevrelerinin uyguladıkları, yani halk tabiriyle bir üçkağıtçılık diyebileceğimiz bir şey. Erteleme, geciktirme. Yani bu neye benzer? Şöyle, hani bizde de hani bazı tatil günlerini, bayramlarını falan bir günü 3'e, 3 günü 5'e çıkarma falan şeyleri var ya, çıkar uğruna. Bunun bir benzeriydi o. Ama bu dini bir konuydu. Onlar da tamamen kendi çıkarları için bunu kullanırlardı. Onun için Kur'an'daki yerini, neden böyle bir şeyden ifade eden hani bahsedilir. Önce Kur'an'daki kaynakları size ileteyim, sonra meseleyi açayım. Bildiğiniz gibi Kur'an'ımızda Bakara suresinin 189. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Sana hilallerden soruyorlar. Hilal dediğimiz zaman gök ayı. Yani aya göre onu hani büyümesi, küçümesi vesaire onlardan soruyorlar. De ki onlar insanlar ve hac yani ilahiyat eğitim dönemleri için zaman ölçüleridir. Yani Cenab-ı Hak hani bazı kulluk görevlerini başta hac olmak üzere gök ayına bağlamıştır. Ve hani ne var? Hac ayları diyelim, buna ne diyeceğiz? Şimdi bir başka ayette bunu açacağız. Haram aylar. Haram dediğimiz zaman dokunulmaz aylar. Kutsal demek değil de dokunulmaz aylar. Kavganın, gürültünün, savaşın vesairenin olmadığı, olmaması gereken aylar demek. Özellikle eğitim ağırlıklı aylar demek. Yani öyle. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak, evet o hilaller var ya, gökteki ay var ya, gökteki ay takvimi var ya, öyle söyleyeyim. İnsanlar ve hac programı için zaman ölçüleridir. Zaten orucu da aynen hac gibi ne yapıyoruz? Ramazan ayında oruçlaşıyoruz. Ve böylece yani şöyle, biliyorsunuz güneş takvimi ile ay takvimine göre ay takvimi 10 gün kısadır. 35-36 senede yine bir seneyi kapatır yani öyle şey yapalım. 36 senede bir sene fazla gelir yani. Şimdi bunu öğrendik. Bakın burada ayetin devamında yani onlar zaman ölçülerdir, ibadetler için dedikten sonra evlerinize arka taraflardan girmeniz. Yani bu ne biliyor musunuz? Dinde Allah'ın ilkelerinden başka ilkeler benimsemeniz iyi adamlık değildir. Bu bir takvanın da bir anlamdaşıydı. Cennete gidecek kişilerin nitelikleriydi. Bu öyle değildir diyor. Hoş bir şey değildir. İyi adamlık değildir. Evlerinize arkalardan girmek demek yani kapı varken bacadan, arka kapıdan girmek. Yani diğer tabirle hilal gök ayında ibadet varken ibadeti tutup da başka bir yerlere kaydırmak iyi adam değildir. Bu da kapıyı yani eve kapıdan değil de hani bacadan girmek, arkadan girmek gibi böyle Cenab-ı Hak böyle bir deyimle de işi vurgular. Şimdi biliyorsunuz özellikle sosyal medyada veyahut da değişik yerlerde sürekli tartışırlar işte. İşte hac belli bir vakit olsa ya, mesela serin bir dönemde olsa ya, mesela Nisan'da olsun, Mart'ta olsun, veyahut da Ekim'de olsun, Kasım'da olsun, orada çile çekilmesin, veyahut da Ramazan ayını sabitleyelim de bir aya Nisan olsun, Mayıs ayında olsun falan gibicesine. Hani bir yer sabitleyelim de orada rahat rahat terlemeden şey yapmadan oruçlu olalım falan gibi düşünceler var ya işte o burada kınanır. Ha, unutmayın. Cenab-ı Hak bunları ayıplar bu iyi adamlık değildir diyor. Ha. Şimdi geldik. Ne dedik? Gökteki aya göre erteleme. Burada da Cenab-ı Hak ibadetleri gök ayına yani ay takvimine göre belirlemiş. Onun nedenlerini başka yerde, başka zaman daha şey yaparız. Şimdi Tevbe suresindeki 36 ve 37. ayeti okuyarak nesih konusunu ayetlerden götüreceğiz. Şimdi Allah Bakara suresinin 198'de ne demişti? İbadetler gök ayına göre, hilallere göre. Öyleyse şüphesiz Allah katında gökleri ve yeri oluşturduğu günkü Allah'ın yazısında ayların sayısı, gökteki ayların ay olarak 12'dir. Evet, sabit. Yani bu durum gök ayında da sabit, güneş ayında senesinde takviminde de sabit. Ama bunlardan dördü dokunulmaz kılınmıştır. Dördü, yani gök ayına göre, ay takvimine göre dört tane ay dokunulmaz kılınmıştır. İşte bu koruyan dindir. Dinin de temelidir. Bu nedenle dokunulmaz aylarda kendinize haksızlık etmeyiniz. Ve sizinle toptan savaşan, ortak koşanlara siz de toptan savaşın. Olur ki ama size saldırmışlar, savaş hani ilan etmişler, üzerinize gelirsiniz. Aman dokunulmaz aydayız, biz savaşamayız, elimize silah almaz falan demeyin. Onları da karşı koyun. Ve şüphesiz Allah'ın kendisini korumasına girmiş kişiler ile beraber olduğunu bilin. Allah müttaki kişilerle beraberdir. Ha. Şimdi o nesi geldik işte nesi sözcüğüne bizatihi. Tekrar edelim bu sözcük. Tevbe suresinin 37. ayeti. Ancak küfre Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bir işte fazlalıktır ki onunla kafirler yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler şaşırtılır. Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allah'ın haram kıldığını helal kılsınlar diye onu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar. Kendilerine Amellerin kötülüğü süslenip güzel gösterildi ve Allah kafirler, yani kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler toplumuna kılavuzluk etmez. Evet. Nesil sözcüğünün sözlük anlamı neydi? Erteleme ve geciktirme demek. Burada da Cenab-ı Hak kafirlerin ve müşriklerin, öyle söyleyeyim, bu aylara uymadıklarını, bu ayları, yani dört haram ayın, yani eğitim öğretim ayının, dokunulmaz ayın şeylerini, yerlerini değiştirerek o aylarda da savaş yapmak, soygun yapmak, çapul kazanmak için koşturduklarını anlatıyor Cenab-ı Hak. Bunun da yasak olduğunu ve bunu da sadece kafirlerin yaptığını ifade ediyor. Şimdi tarihi bilgilere geldim burada. Bu nesi biraz da tarihten şey yapalım. Bununla ilgili Arap coğrafyasında o zamanki Müslüman olmayanlar ne yaparlarmış? Onu anlatayım. Putperest Araplar. Evet. Bunların nesih uygulamasını iki şekilde yapıyorlar. Ne zaman işlerine gelse bir haram ayı kendi arzularına göre savaş ve intikam için adam öldürmenin helal olduğunu normal bir ay gibi kabul ediyorlar. Daha sonra haram aylarının sayısına oluşan eksikliği tamamlamak üzere bu ayın yerine bir başka ayı haram ilan ediyorlar. Ayette de bunu bahsetmişti. Hani diyelim ki o dört aydan birini aradan çıkarıyorlar, yine çapulcu bir şey yapıyor. Ha, ondan sonra haram olmayan aylardan bir tanesini de kendi arzularına göre işsiz, güçsüz, hani belki de savaş yapmayacaklar, hep çadırlarında uyuyacaklar bir ayda, ha, bu ayda haramı deyip hani böyle bir şeylikte, düzenbazlıkta yapıyorlardı. Bir de ikinci şekli varmış bunların. Bak şimdi ay yılı ile güneş yılını dengeye getirmek için yıla bir ay eklemeleriydi. Bazen de hani işte bu şey, hani Arapların da ay yılından dönüp güneş yılına dönmek için böyle yaptıkları bir hile. Bu nasılmış? Böylece hac her yıl aynı mevsimde denk geliyor ve haccı ay yılına göre tayin etme sırasında karşılaşılan tüm güçlük ve zahmetlerden kurtulmuş oluyorlardı. Hani arz ettim ya, mesela şeye göre, Arabistan'a göre, mesela Haç dönemine göre, diyelim ki Mart, Nisan, Şubat, orada hiç sıkıntı çekilmeyen bir dönem. Orada onu öyle işi götürüyorlardı. Ve böylece araya bir ay daha eklediklerinden dolayı da yani 12 ay takvimini 13 aya çıkarıyorlardı. Ve böylece güneş takvimiyle dengeli gidiyorlardı. Şimdi zaten Allah kendisi Kur'an'da 12 der ama bunlar bu şekilde o onar günü de hani oraya şey yapmak suretiyle, yani günlük hani o artan 10 gün eksiği 365 ile tamamlar, yine bir yıl şey yaparlardı. Bir de böyle yaparlardı. Bu şekilde hac 33 yıl boyunca gerçek tarihinden başka bir tarihte ama sabit olarak yapılırdı. Ancak 34. yılda hac olması gereken tarihte Zilhicce'nin 9 ve 10'unu da ifa edebiliyorlardı gibicesine. Böyle yani haç zamanının, ibadet aylarının zamanıyla bir oynama yapıyorlardı. Heh, buna nesi, buna erteleme diyoruz. Erteleme, geciktirme, çıkar için ama. Zaruretten değil. Hani Cenab-ı Hak orada zaruretten ne dedi? Size savaş açılmışsa siz de o savaşanlara karşı kendinizi koruyun. Evet. Şimdi olay böyle. Nesih sözcüğünün anlamı bu. Şimdi nesi erteleme? Biz size acizane bir başka noktayı ifade edeceğim size. Şimdi nesi sözcüğünü aynı kökten Kur'an'ımızda nesa diye de okuyabiliriz. Nesi nesa diye de okuyabiliriz. Nesa diye okuduğumuz zaman ne olur? Ve bunu ben niye söylüyorum size? Şimdi biliyorsunuz Ali İmran suresinin 14. ayetinde Züyyine linnâsi hubbu şehavâti minen nisâi ayeti var. İnsanlar için şehvet sevgisi, biz burada hani minen nisâi dediğimiz zaman kadınlar olarak anlıyoruz. Nisa dediğimiz zaman kadınlar olarak diyoruz. Yani kadınlar insanlara sevdirildi. Onlara karşı çok aşırı sevgi duyarlar anlamını alıyoruz. Mevcut Musaf'taki kıraata göre. Ama oradaki nisa sözcüğünü nesai diye okuyacak olursak insanlara geciktirme, bakın geciktirme, erteleme de bunun sevgisi de süslendirildi, süslü gösterildi. Yani bunun diğer anlamı insanlar nesayı çok severler. Çok severler. Neyi? Geciktirmeyi. Neyi geciktirmeyi? İşte geldik oraya. Neyi geciktirmeyi severler? Dediğimiz zaman, şöyle Kur'an'a baktığımız zaman, Bakara suresinin 96. ayetinde müşriklerin ve Yahudilerin binlerce sene ölmesinler istediği yevetti ahad lev yuammeru elfe senetin diye açıklar Cenab-ı Hak. Yani müşrikler ve Yahudiler orada İsrailoğullarını şey yapar. Onlar binlerce sene ölmesinler, ömürler olsun isterler. Hiçbir zaman içi yani ölümün normal herkesin öldüğü vakitte ölmeyi istemezler. Ölmesin isterler. Ölüm geciktirsin isterler. Hani yine bunu hatırlarsanız bir de Kur'an'ımızda Hümeze suresi vardı. Hümeze suresinde de o Hümeze grubunun o imansız kesimin öyle diye diyor. Onlar malı biriktirirler, yığarlar ve yahledu enne mâlehu ahledahu. Onlar da isterler ki malı, mülkü onu dünyada ebedi hiç öldürmesin. Evet, böyle nesai diye okuduğumuz zaman da yani ölümü geciktirme, uzun zaman yaşama, ölümü erteleme anlamları da oradan çıkar bu kıraatla. Ve böylece Kur'an'da geçen yani Tevbe suresindeki geçen o hem nesi sözcüğünü hem de onun yani alternatifi kıraatı, nesai kıraatında size takdim etmiş oldum. Evet, bu konuyu burada şey yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Başka bir ifadeye. Nifak ve münafık sözcükleri. Önümüze gelene biliyorsunuz hele bir de tekfir yöntemi cahil kesim sürekli işte o kafir, o münafık, o müşrik falan filan diye ölçüsüz davranırlar. Aslında nifak ve münafık nereden gelir? Onları size arz edeyim. Şimdi münafık sözcüğü ki onunki yer altındaki evi, ev, barınak, in anlamına gelen nepaka sözcüğünden gelir. Yer altındaki delik, tünel tarzı şeyler. Yer altındaki ev, yer altındaki barınak, in anlamından gelir. Nifak ve münafık sözcüğü. Şimdi hani önce şey yapayım hani Araplar bu sözcükleri yani oturup bir konsey tarafından oluşturup da şuna naat verelim, buna naat verelim diye değil. Bunlar normal olarak kendileri doğa, çevreleri yani atı, eşeği, katırı, devesi ilişkisinden yarattılar diyoruz ya. Burada da böyle çevrelerine baktıkları zaman yani toprak altındaki deliklere şöyle evet barınak, in, yuva böyle toprak içindeki şeylere nefaka derlerdi. Bunu da kertenkele ve yaban faresinin yer altındaki yuvalarına nüfaka derlerdi. Özellikle unutmayalım, kertenkele, yaban faresi onların toprak altındaki inine, evine, yuvasına. Şimdi bunu neden derlerdi biliyor musunuz? Şimdi gözlemciler, yani şimdi belgesellerde de onu gösteriyorlar. Şimdi bu yaban faresi dediğimiz yaratık yer altında birden çok yuva yapıyor. Evet. Başını birinden çıkarıyor. Kaçtığı zaman yer altındaki yuvalardan hangisine gittiği bilinemiyor. O nedenle de yakalanamıyor. Münafığa bu ismin verilmesinin sebebi de birçok inancının olmasıdır. Yaban faresinin evinin yuvasının olması gibi bunun da birçok inancının olmasıdır. Birden çok inancının olmasıdır. O bir bakarsın İslam dinine girmiş, bir bakarsın ondan çıkmış, bir bakarsın başka bir inançta. Ne diyoruz biz buna? 200'lülük, 300'lülük, 400'lülük falan filan gibi şey yapalım. Evet, şimdi biz bunu, yani sözcüğün bu anlamı bu. Şimdi dini literatüre getirdiğimiz zaman bunu inanmadığı halde çeşitli sebeplerden dolayı ve menfaati icabı kendisini Müslüman gösterme, Allah'a, Resulüne ve müminlere düşmanlığını gizlemek demek. Şimdi bu münafıklığın şeyi bu. Bu Müslüman değil kesin ama Müslüman gözüküyor. Buradan çıkar sağlıyor. Veyahut da bunu bu dini, İslam diniyle ilgili terimi bulduğundan yani bu tip tiplemeleri toplumda her yerde her tip şeylerde görmek mümkündür. Yani biz sadece dini açıdan bunu böyle şey yapıyoruz. Evet, şimdi bunun Kur'an'da münafıklığın alametleri şeyleriyle ilgili çok yani pek çok ayet var. Onların niteliğini de ifade eden ayetlerle böyle acayip şey hatta bunların insanlığa en çok zararı olan kesim olduğu da onu belirtilir. Yani biz burada şeyi yani onların münafıklığı anlatmayacağız. Ben hani bildiğiniz gibi bunun sözlük anlamını, kökünü ve dini terim olarak kullanılmasını açıklamak durumundayım. Şimdi bir sözcüğe daha geçiyoruz size. Bu da nimet sözcüğü. Nimet. Şimdi nimet sözcüğü de yani bizim telaffuzumuzda bozuk. Orijinal değil. Yani şimdi Arapça coğrafyasında Arapça konuşulan bir kesime gitsek böyle söyleyeyim. Nimet diye konuşsak bundan kimse bir şey anlamaz. Sözcüğün anlamı nimet. Orijinali bu. Öyleyse biz burada tabii ne diyeceğiz? Galatı yanlış olarak yaygınlaşmış şeklini kullanacağız. Bilginiz olsun. Şimdi nimet sözcüğünün anlamı mal, bolluk, iyi hal içinde olmak demek. Kadim lügatlardaki bunun ifadesi bu. Şimdi pratikte Kur'an'daki kullanımlarını dikkate aldığımızda nimet insanı mutlu eden değerler demek. Evet, sözcük olarak dediğim gibi öz anlam olarak mal, bolluk, iyi hal demek. Ama Kur'an'daki ve pratikte kullanımına göre de insanı mutlu eden değerler demek. Evet, bunlar tabii mal olur, mülk olur, sağlık olur, selamet olur, ilim olur, iyilikler olur, akıl, zeka, rızık, hayırlı evlat, hayırlı eş ve en önemlisi de din ve imandır. Evet, nimetlerin en değerlisi de dediğim gibi din ve imandır. Şimdi Kur'an'da nimet kelimesini yüze yakın, hatta yüzden de fazla yerde görebiliriz. Aynı şeylerden geçmiş, yani aynı kökten türemiş olan sözcükler de olarak şey yapılır. Şimdi insanların sahip olduğu nimetlerin hepsi dolaylı ve direkt sahip olmaları Allah'tandır. Nimetin sahibi Allah'tır. Hepsini Allah bize ikram eder. Nahl 53'te şöyle buyurur: ve iyilik olarak sahip olduğunuz ne varsa işte Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda hemen yalnız ona sığınırsınız. Evet, o korunsun, korusun istersiniz. Yine böyle Bakara 29'da o yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için oluşturandır. Sonra da o semaya egemenlik kurdu. Onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi en iyi bilendir. Yine İbrahim suresinde de hani sayar nimetleri. Sonra Bakara suresinin şey pardon Nahl suresinde de başından sonuna kadar surenin aşağı yukarı Allah insanlara verdiği nimetleri sayar döker. Ama şimdi İbrahim suresindeki 32-34. paragrafta şöyle bir şey ifade kullanır çok öz olarak: ve o kendisinden istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz de sayamazsınız. Evet, buraya ne diyeceğiz? Allah yani bize o kadar nimet vermiş ki başta hani bedenimizden, sağlığımızdan, azalarımızdan, organlarımızdan falan filan, çevremizden, maldan, mülkten, sağlıktan ve şeyde yani bizi mutlu edecek değerler saymaya kalsak inanın sayamıyoruz. Bu gerçek. Ama şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bunların içerisinde, bakın bunların içerisinde hani yukarıda demiştim ya, en değerlisi, nimetlerin en değerlisi nedir diyecek olursak, şimdi o da hayat nimeti ve din nimetidir. Bakara 28'de şöyle ifade eder Rabbimiz: siz nasıl küfredersiniz? Allah'ın ilahlığını, Rabliğini nasıl bilerek reddedersiniz? Nasıl nankörlük edersiniz? Oysa siz ölüler idiniz de sizlere o hayat verdi. Sonra o sizleri öldürecek, sonra canlandıracaktır. Sonra da kendisine döndürüleceksiniz, hesap vereceksiniz. Şimdi bir de herkesin her zaman okuduğu, hani biliyorsunuz, Fatiha suresi diye bilinen hani ayetler var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin falan diye öyle şey var. Buradaki şeyde yani orada en'amte aleyhim der. Orada sırat-ı müstakimi der. Sırat-ı müstakimi de ifade ederken nimetlerinin verdiğin yolu, yani nimet verdiğin kimselerin yolu diye şey yapar. Ona da baktığımız zaman o konuda nedir o? Evet, tek kelimeyle ne diyeceğiz? İslam dini, hidayet, iman, sırat-ı müstakim ve bunların sağladığı ebedi hayattaki mutluluktur. En büyük nimet de budur. Şimdi zaten İslam dini şöyle şeye baktığımız zaman birkaç açıdan da daha açıklayayım. Şimdi Peygamberimiz Yesrib'e yani Medine dediğimiz kente geldiği zaman orada Arap gruplar birbirlerini öldürüp birbirlerini boğazlayacaklardı, birbirlerini yok edeceklerdi. Onu dikkate şey yaparak bize bakın ne güzel şeyleri bildirir. Ve hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın. Başka bir anlamıyla Allah'ın ipiyle korunun, ayrılmayın. Allah'ın ipine Kur'an, vahiy. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bakın nimeti hatırla. Bu nimet ne olabilir dediğimiz zaman bak buna iyice şey yapacağız. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalpleriniz arasında ülfet oluşturdu. Sonra da siz onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de oradan sizi o kurtarmıştı. İşte Allah kılavuzlandığınız doğruyu bulasınız diye alametlerini, göstergelerini sizin için böyle ortaya koyar. Evet, o iki düşman grup, aile, aşiret ne diyelim, birbirlerini yok edecekken, ateş çukurunun kenarlarındayken Allah'ın nimeti sayesinde ondan kurtuldular, artı kardeşler oldular. Bu Allah'ın nimetine iman ve İslam nimeti. Evet, şimdi Müslüman geçinen toplumlarda da iman nimeti ve İslam nimeti gerçekten yerleşmiş olsa ne savaş Müslümanlar arasında? Bunu daha önce söyledik. Müslümanlar birbiriyle savaşamaz diye ya. Evet, ne savaş olabilir ne de konu komşu vesaire arasında kavga, gürültü böyle bir şeyler olmaz yani. Şimdi burada yine bu nimetin en büyüğünün İslam dini olduğunu belirtmek için size Kur'an'ımızdan birkaç ayet daha böyle zihnimize iyi yerleşsin diye size takdim edeyim. Mesela Maide suresinin 3. ayeti. Orada Cenab-ı Hak uzun da ayet. Bu bölümünü vereyim size. Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim. Bugün din bitti. Artık dine ait bir hüküm, ilke vesaire gelmeyecek. Size nimetimi tamamladım. Evet. Size din olarak da İslam'a razı oldum. Evet, burada neymiş? Nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'a razı oldum. En büyük nimet, Allah'ın tamamladığı nimet neymiş? İslam dini. Evet, nimetlerin en büyüğü ne mal, ne pul, ne makam, ne mevki, ne evlat vesaire. En büyük nimet neymiş? İslam dini, iman. Evet. Şimdi mesela şöyle Enfal 53'ü bir okuyalım. Bu şüphesiz bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın o topluma nimet olarak bağışladığını değiştirici olmayışı ve şüphesiz Allah'ın en iyi işiten, en iyi bilen olması nedeniyledir. Tabi Bedir Savaşı'nın ortamı da burada nedir? Allah nimetini değiştirmez. Ne dedi? Orada savaş hükümleri, cihat hükümleri, yani cennete gidiş hükümleri vardı. Şimdi Nahl 83'te de şöyle ifade eden, onların Allah'ın nimetini bilirler, onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra onu tanıması hale getirirler, onların çoğu kafirdirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini reddeden kimselerdir. Evet, Kur'an'daki konu edilen, değer verilecek olan, evet, nimet de, Kur'an'da geçen nimet de, özellikle de Fatiha suresindeki en'amte aleyhim dediği en'amte nimetlendirdiğim demek anlam olarak oradaki nimette neymiş? Tabi dünyadaki şeyler de nimet ama oradaki nimet en iyi nimet bizi dediğim gibi kardeş yapacak bizleri ateş çukurunun kenarından itip alacak sahip selamete götürecek olan İslam nimetidir, İslam dinidir. Bu sohbeti de burada tamamlıyoruz. İnşallah başka bir sohbette bulunmak üzere. Hoşça kalın.